Batur'un karavanının ilk bölümdeki yolculuğu ilginç konularla dolu. Karavanımız Avrupa'nın en batısına, okyanus kıyısının yalnız ülkesi Portekiz'e doğru yola çıkıyor. İlk konumuzsa Portekiz'de denizcilerin ardından eşlerinin, annelerinin ve çocuklarının yaktığı ağıtlar olan Fado. Bu ilk bölümde biraz Fado'nun tarihçesine bakacağız, ünlü fadistaları tanıyacak, onların güzel seslerinden Fado'lar dinleyeceğiz. Ardından bir sonraki durağımız İspanya olacak. İspanya İç Savaşı dönemine gidecek. O savaşı değil ama o savaş sırasında başlayan ve 20. yüzyılın en büyük aşkları arasında gösterilen Ernest Hemingway ve Martha Gellhorn aşkını yeniden yaşayacağız. Bir yandan da o döneme ve bu aşkı anlatan Hemingway ve Gellhorn filmine ait müzikler bize eşlik edecek. Öyleyse Batur'un karavanının yolu açık, bavullarımıza dolduracağımız anılarımız bol olsun. Batur'un karavanı başlıyor. Öncelikle tüm Radyo Karavan dinleyicilerine merhabalar. Ben Batur, Batur Özdemir. Bundan böyle 15 günde bir her perşembe Radyo Karavan'da sevgili Ayça ve Tony'den hemen sonra Batur'un Karavanı programında sizlerle birlikte olacağız. İsminden de anlayacağınız üzere programımız gezgin bir program olacak. Karavanımızla dünyanın dört bir yanını dolaşacağız. Oradan, buradan, her konudan, kimi zaman geçmişten bahsedeceğiz, kimi zaman geleceğe bakacağız, bazen de güncel konulara değineceğiz. İçeriğimiz her konudan olsa da ana eksenimizi dünya müzikleriyle oluşturacağız. Dünya müzikleri derken dünya halk müzikleri demek istiyorum elbette. Yani bir hikayesi olan, yaşanmışlıkları olan, bir kültürün, bir geleneğin önemli bir parçası olan şarkılardan bahsediyorum tahmin edeceğiniz üzere. Bazen bu şarkıların hikayelerini öğreneceğiz, bazen bu şarkılardan ilham alan önemli insanların hayatlarına tanıklık edeceğiz. Kimi zaman dünyayı değiştiren olayları inceleyeceğiz ve bu olaylara eşlik eden ve hatta kimi zaman yön veren şarkıları dinleyeceğiz. Kısacası karavanımızla dünyanın dört bir yanını dolaşacağız. Birbirinden güzel kültürlerde, tarihe yön veren olaylarda, efendime söyleyeyim özel insanların yaşanmışlıklarında molalar verip geçmişe, bugüne ve geleceğe dair birçok şeyi birlikte paylaşacağız. Sizler de programla ilgili görüşlerinizi paylaşmak veya içeriğe dair önerilerde bulunmak isterseniz bana mail atabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz baturunkaravani@gmail.com. baturunkaravani@gmail.com. Evet, Batur'un karavanı bugün ilk yolculuğuna çıkıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde de en güvenli ve sağlıklı seyahat yöntemi karavanla seyahat olsa gerek. Öyleyse atlayalım karavanımıza ve çıkalım yolumuza. Umarım yolculuğumuz uzun, bavullarımıza dolduracağımız anılarımız ve paylaşımlarımız bol olur. İlk şarkımız Güney Amerika'dan, Şili'den geliyor. Inti Illimani'den Sambalando, yani Samba Diyarı. Batur'un karavanına tekrar hoş geldiniz.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. ¡Samba!
padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros.
Dice qué pena que tenga la piel oscura,
como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
Geldik Batur'un karavanıyla yaptığımız yolculuğumuzun ilk durağına. Ve 16. yüzyıllarda Portekiz'de denizciler yeni adalar keşfetmek üzere bilinmeyene doğru yelken açarlar. Binlerce sefer yapılır meçhul rotalara, meçhul enginlere doğru. Binlerce denizcinin kimi geçim sıkıntısından, kimi macera perestliğinden, kimisi ise vaat edilen hazinelerden pay almak için geri dönmeme riskini barındıran ve süresi kestirilemeyen bu seferlere katılırlar veya katılmak zorunda kalırlar, arkalarında kadınlarını ve çocuklarını bırakarak. Kadınlar ve çocuklar özlem içindedir. Kocaları, oğulları belki de hiç gelmeyecektir. Belki çocuklarını yetim büyüteceklerdir ki o dönemde pek çok Portekizli çocuk babalarını bir daha görememiştir. Portekizli kadınlar her gün sahile inip Tanrı'ya dua ederler. Okyanusa adaklar adarlar, kocalarını ve oğullarını onlara geri bağışlasın diye. Çoğu onları bir daha göremeyeceklerdir ve elbette bu hasret ve acı dönemin şarkılarına da yansır. Denize şarkılar söylenir, okyanusa ağıtlar yakılır ve fado doğar. Seferlerin sürdüğü bu iki yüzyıl Portekiz'e fado'yu armağan etmiştir, aldığı binlerce cana karşılık. Bu yüzden acı ve özlem, tedirginlik, ölüm ve her şeye rağmen umut fado müziğinin özünde vardır.
Do sonho digo que é meu.
İnsanın içine içine işleyen, birkaç dakika içinde mutluluğu hüzne çevirebilen damar bir müziktir fado. Yüzyıllardır fazla değişmemiş, oldukça sade bir yapıya sahiptir. gitar ve mandolin, kimi zamanda bir keman eşlik eder fadistaya. Ve her şeyden önce bir okyanus müziğidir. Müzik size İber Yarımadası'nda bir yerde olduğunuzu hemen hissettirir. Ama Akdeniz kıyısında değilsinizdir. Çünkü müzik okyanusun uzaklığını, korkusunu ve bilinmezliğini de barındırır içinde. Oysa Akdeniz müziklerinde hep bir sıcaklık, bir deniz kadar yakın olma hissi vardır. Ama fado size bunu hissettirmez. Ölüm, soğukluk ve uzaklıktır fado. Bir deniz müziği değil, okyanus müziğidir. İberya'nın okyanus müziği. Çok yoğun, saran ve sarsan bir müziktir kısacası. En mutlu anınızda dinleseniz bile sizi birkaç saniye içinde üzüntüsünün derinlerine çeker ve efkarlandırır. Bir şişe şarap açıp ufuklara dalasınız gelir. Çoğunlukla klasik gitar ve 12 telli gitar eşliğinde fadista tarafından yorumlanır. Portekiz'de salt fado dinlemek üzere gidilen mekanlar vardır. Rajon'da fado dinlenirken bir şey yenmez. Zaten kimse de yemek servisi yapmaz. Porto şarabı eşliğinde dinlenilmesi ve o melankolik havaya girilmesi farz değilse de vaciptir. Bir fadista asla mikrofon kullanmaz. Kullanana da iyi gözle bakılmaz. Bu yüzden mekanda gürültü yapan, sesli ağlayan olursa kara listeye alınır. Halbuki fado ağlatır. Nedenini bilmeden ağlatır. Hüzünden mi ağlatır, kocaman bir boşluktan mı? Ağlatır işte. Zaten fado söyleyen ve kendilerine fadista diyen şarkıcılar da ağlar gibi söylerler şarkılarını. Günümüzde dünyaca tanınan ve kendisine uzaydan gelmiş olmalı bu yetenek denen, Portekiz'in sömürgesi Mozambik'te büyüyen ve baştan beri fonda sesini duyduğunuz Maritza, bu tarzın en önemli kişilerindendir.
Eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado.
Eskilerden efsane haline gelmiş Amalia Rodriguez ise her fadistanın bir gün ulaşmak istediği basamağın olağanüstü ismidir. Amalia adına filmler dahi yapılmıştır. Fado'dan bahsedip Amalia Rodriguez'i anlatmamak olmaz sanırım. Öncelikle onun o büyülü sesinden Gaivota adlı şarkıyı dinleyelim. Ardından da hayatına bir göz atalım isterseniz. Amalia Rodriguez'den Gaivota.
Gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, mas morasse cá. Perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro, a contar-me o que ao meu olhar se lançasse che per fai tu corazon no meu pai tu batria meu amor na tua mão nessa mão onde cabia perfeito o meu coração.
Kendisine verilen Fado'nun kraliçesi unvanını tüm varlığıyla hak etmiş, 99 yılında hayatını kaybetmiş bir sanatçı Amalia Rodriguez. Edith Piaf nasıl Fransa'nın sembolü olduysa, Amalia Rodriguez de Portekiz için aynı şey olmuştur. Öyle ki Portekiz'in sesi ona yakıştırılmış ikinci bir unvandır. Amalia'nın fakirlik ve çaresizlikle dolu çocukluk günleri Fado'nun tüm unsurlarını barındırmakta aslında. Kendi yaratılışının da hep melankoliye yatkın olduğu, üstelik daha çocukluğundan itibaren bir ölüm saplantısı olduğu söylenir. Çocuk yaşta annesi ve kardeşleriyle Lisbon limanında meyve ve hediyelik eşya satarken söylediği şarkılarla fark edilmiş, bundan sonra da ailesinin karşı çıkmasına rağmen gece kulüplerinde, tavernalarda çalışarak daha 20'sine gelmeden büyük üne kavuşmuştur Amalia Rodriguez. 1940'lardan sonra gittikçe yükselen bir kariyere imzasını atmış, tiyatrolar, filmler, dünya çapında konserler hayatı olmuş, geniş hayran kitleleri edinmiştir kendine. Salazar diktesi altında Portekiz dünyaca dışlanırken Amalia başarıyla elçilik yapmıştır. İlginç bir özelliği daha var Amalia'nın. Hep siyahlar giyerek çıkmış sahneye. Son sahne performansı ise 98'deki Lisbon Expo Fuarı'nın açılışında olmuş. Her türlü acıyı ifade edebilen inanılmaz güzellikte, berraklıkta mezzo soprano bir sesi vardır. I don't sing Fado, it sings in me. Yani ben Fado söylemiyorum, Fado beni söylüyor diyerek bir duygu insanı olduğunu tekrar kanıtlamıştır. Fado, son yüzyıldaki ününü aslında büyük oranda onu en iyi yorumlayan olarak görülen Amalia Rodriguez'e borçludur. Portekiz'in sanat elçisi unvanını alan Amalia Rodriguez, Fado ile ilişkisini şöyle dile getirmektedir. Fado gizemli bir şeydir. Onu duyumsamak için insanların ızdırapla doğması, arzuları, tutkuları olmayan, sanki hiç var olmamış biri gibi hissetmesi gerekir. Bu kişi benim. Bu nedenle ben Fado söylemek için doğdum. Rodriguez, önemli Portekizli şairler Manuel Alegre, Homem de Melo ve Camoens'in dizelerine Fado'nun sesini ve duygusunu kattı. En sevilen şarkılarından biri olan Todo es Fado, yani Bunun Hepsi Fado adlı şarkısının sözlerinin bir kısmı aynen şöyle. Aşk, kıskançlık, kül ve ateş, ızdırap ve günah, hepsini içeriyor, baştan sona hüzün, işte Fado. Kırık sesinin rengi ve tınısı onu üne taşıdı. Tüm dünya onu Fado'nun kraliçesi olarak gördü. Öte yandan onun Salazar diktatörlüğünü savunması ve diktatörlükle tanımlanması onu demokratik muhalefetin hedefi haline getirdi. Kötümser, kuşkucu ve oldukça sade biri olan ve Fado'nun en önemli temsilcisi olarak görülen Amalia Rodriguez, 1974 Karanfil Devrimi'nden sonra Salazar diktatörlüğünün bayrağı olmakla suçlandı. 1976 yılında Lisbon'da Fado kraliçesi her ne kadar Salazar döneminde şimdikinden daha iyi bir yaşamım vardı dese de Salazar rejimiyle ilişki içinde olduğu söylentilerini reddetti ve daha sonra affedildi. Buradan biraz da şunu anlıyoruz ki diktatör Salazar yanlışı olmasa da karşı çıkmayarak o süreci, yani Fado'nun bile büyük ölçüde yasaklandığı o diktatörlük sürecini sağ salim atlatmayı başarmış. Sonrasında da halkının gönlünde kurduğu sağlam yeri sayesinde de kolayca affedilmiş. Bu hikaye bana biraz Cem Karaca'yı anımsattı sanki. O da ilerleyen bölümlerimizden birisinin konusu olacaktır elbet. Ama biz şimdi Amalia Rodriguez'den az önce sözlerinin bir kısmını verdiğim müthiş bir fado ile devam edelim. Amalia Rodriguez'den Todo es Fado, yani bunun hepsi fado.
Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e não sabia, mas vou te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, canto, rufia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor e teres-me sempre a teu lado, nasceu para me perder. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, choram guitarras. Lavam ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado.
Madem Salazar'dan bahsettik, öyleyse onun döneminde fado nasıldı, gelin hep beraber ona bir göz atalım. Antonio de Oliveira Salazar'ın diktatörlüğüyle özdeşleşmiş olan 3F'den biri fado. Diğer 2F futbol ve Fatima. Fatima ne diye soracak olursanız, Meryem Ana'nın hayaletinin görüldüğü iddia edilen Portekiz'de bir köy. Salazar'ın bu 3F ile beslenen diktatörlüğü döneminde halkın kültürel ifadesini kontrol altına alma gereksinimiyle fado'ya sansür uygulandı. Fado, Portekiz halkının şarkısıydı ve ister istemez güçlü toplumsal değerler içeriyordu. Tüm diktatörlerin korktuğu cinsten yani. Bu anlamda da fado'nun duygu ve düşünce içeriğinden arındırılması gerekiyordu. Salazar ve Burjuva Fado yanlısı yandaşları Fado'yu Portekiz'in amblemi yaptılar. Tabii ki temasını, ritmini ve niyetini diktatörlükle uyumlu hale getirerek. Lisbon Etnoloji Müzesi Müdürü Joaquim Pai de Brito bu konuda şunları söylemektedir. Salazarcılık, kahraman ırk, güçlü gençlik söylemlerini öne çıkarttı. Nostalji, acı, melankolik hal ve ifadeleri yasakladı. Her ne kadar Fado, Salazar rejiminin bayrağı olarak kabul edilmiş olsa da, Antonio Machado Suarez, Carlos de Carmo, Jose Alfonso gibi Fado'yu diktatörlük karşıtı, eşitlikçi fikirlerin yayılmasının aracına dönüştürmeyi görev edinen sanatçı ve düşünürler de vardı. Örneğin Antonio Machado Suarez, 25 Nisan 1974 tarihinde Salazar diktatörlüğüne karşı yapılan Karanfil Devrimi'nde yer alan bir sanatçıydı. Karanfil Devrimi'nde parlamentoyu ele geçiren askerler Lisbon caddelerinde geçit töreni yapar ve halkla söyleşirler. Bu askerlerden biri onları izleyen ve cadde üzerinde masalarında vazolarda karanfiller bulunan bir restoranın sahibi olan bir kadından sigarasını yakmak için ateş ister. Kadın sigara kullanmadığını söyler ve askere masalardan birinden aldığı bir karanfili uzatır. Asker de bu karanfili tüfeğinin ucuna takarak yoluna devam eder. Bu hareketin karanfil devrimi olarak nitelendirilmesinin buradan geldiği anlatılır. Bu genç subaylar ülkede kontrolü ele geçirdiklerini ilk olarak radyoda Jose Alfonso'nun Salazar diktatörlüğünce yasaklanan şarkısı Grandola Villa Morena ile duyurur. Politik tutukluları serbest bırakan askerler Fado ve tüm kültür etkinlikleri üzerindeki sansürü kaldırırlar. Öyleyse hep beraber Jose Alfonso'nun sesinden Grandola Villa Morena'yı dinleyelim şimdi de.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidad, o povo é que mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira
Fado en iyi yemek yenilen ve içki içilen restoranlar olan Fado evlerinde dinlenebilir. Yalnızca geceleri açık olan Fado evlerinde akşam yemeği yenip bir kadeh şarap içildikten sonra ışıklar kısılır, sessizlik sağlanır ve Fadocu yani Fadista yüreğe dokunan sarsıcı şarkılarına başlar. Şen şakrak Fadoların varlığına rağmen Portekizliler melankolik türlerine hayrandır. Alfredo Marceneiro ve Severa'nın Fadoları klasik olanlardır. Lisbon kenti, Fado'nun mükemmeliyle anılan bir kenttir. Hatta fado, Lisbon ruhunun müziksel ifadesi şeklinde de tanımlanır. Kent içinde Barrio Alto ve özellikle de Arnavut kaldırımı döşeli dar sokaklarıyla ünlü Alfama semtindeki eski ve geleneksel fado evleri en katıksız fado yorumlarıyla ünlüdür. Alfama semtinde 1998 yılında açılan Fado üzerine en temel bilgilerin yer aldığı bir Fado müzesi yer almaktadır. Müzede sürekli bir sergi, doküman merkezi, Portekiz gitarı kurslarının verildiği bir okul, düzenli etkinliklerin yapıldığı bir salon ve bir kafeterya yer almakta. Müzede ayrıca müzik aletleri, fotoğraf, notalar, afişler, gazeteler, giysiler ve Fado ile ilgili çeşitli malzemelerden oluşan 14 bin parçadan oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır. Ayrıca müzede ziyaretçiler için ara ara özel etkinlikler de düzenlenmekte. Evet, böylece bugün Fado diyarına yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Portekiz'den ayrılmadan önce yine bu müziğin yani Fado'nun önemli seslerinden biri olan Ana Mora'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Fado Locura.
Sodu Fado Como sei Vivo poema cantado De fado que eu inventei A falar Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou nesta voz. É culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei. Poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então. Fado, nem fadistas como eu sou.
Sizlere bir filmden bahsetmek istiyorum. Filmin adı Hemingway ve Gellhorn. Amerika'nın en ünlü çiftlerinden birinin, yani gazeteci Martha Gellhorn ve yazar Ernest Hemingway'in hikayesini anlatan film, çiftin Florida'daki barda tanıştığı 1936 yılında başlıyor. Erkek zaten ünlü bir yazardı. Kadınsa 20. yüzyılın en iyi savaş muhabirlerinden biriydi. 5 yıllık evlilikleri, İspanya'ya yapılan bir seyahat ve orada 1936-1939 İspanya İç Savaşı sırasında kaydedilen ünlü röportajlara şahit oldu Martha Gellhorn. Gellhorn, Hemingway'den boşanmak isteyen tek kadındı ve onun Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı kitabını yazması için ilham kaynağı oldu. Philip Kaufman tarafından yönetilen film ilk defa 28 Mayıs 2012'de yayımlandı. Sevgili Tony'nin sevgili Atılgan'la birlikte yaptıkları Geçmişten Tıngırtılar programının Ernest Hemingway bölümünde bu filmden biraz bahsetmişlerdi hatırlarsanız. Seyredip seyretmemek size kalmış. Benim asıl amacım 100 yılın aşkları arasında gösterilen bu aşkı biraz olsun sizinle paylaşmak. Gazeteci ve yazar Martha Gellhorn 1936'da 28 yaşındayken Key West'te bir barda Ernest Hemingway ile tanıştı. O sırada 37 yaşında olan evli ve 3 çocuklu Hemingway İspanya İç Savaşı'nı yerinde izleyip yazmaya hazırlanıyordu. Gellhorn da ona eşlik etmeyi kafasına koymuştu. Gri flanel pantolonunu ve rüzgarlığını giyip sırt çantası ve konserve yiyeceklerle dolu torbasını sırtlanan Gellhorn 1937 Mart'ında Fransa-İspanya sınırını yaya olarak kat etti. Cebinde topu topu 50 doları vardı ve tek kelime İspanyolca bilmiyordu. Gazetecilerle yabancı basın mensuplarının, polis memurları, subaylar ve Hemingway'in savaş orospuları adını verdiği fahişelerle birlikte yemek yedikleri uzun tahta masaların bulunduğu odada herkes bir ağızdan konuşuyor, sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Çevresi genç delikanlılarla sarılmış Hemingway'in onu ''Geleceğini biliyordum evlat, çünkü ben öyle ayarladım.'' diyerek karşılaması karşısında Gellhorn hiç öfkeye kapılmadı. Genç kadın kısa Florida oteline yerleşti. Hemingway bu otelin arkaya bakan ve karşı tepelerdeki faşistlerin ateş menzilinden uzak olduğunu düşündüğü iki odasını kendine ayırtmıştı. Hemingway ilk gece Gellhorn'u odasına kilitledi. Gellhorn uzun bir süre kapıyı yumrukladı. Hemingway, otelin ayyaşlar ve kadın simsarlarıyla dolu olduğunu söyledi. Bu tavır karşısında küplere binen Gellhorn, daha sonra yazdığı bir mektubunda ''Bahtsızlığın ne demek olduğunu o anda anlamalıydım.'' diyordu. Bu olaydan iki hafta sonra Gellhorn ve Hemingway ilk kez birlikte oldular. Gellhorn o zaman ona aşık değildi ve fiziksel açıdan onu pek de çekici bulduğu söylenemezdi. Yine de Hemingway'e tıpkı usta bir cerraha duyulan türde bir hayranlık duyuyor ve savaş konusunda bildiklerini ona borçlu olduğunu düşünüyordu. Üstelik ülkedeki tek tük sarışından biri olduğundan birileriyle bağlantılı olmasında yarar vardı. Amerika'nın en tanınmış savaş romanları yazarı, önemli bir gazetenin muhabiri ve yine savaş konusunda bir belgeselin yapımcısı olarak Hemingway, İspanya'daki en önde gelen yabancı gazeteciydi. Herkes cepheye gidecek araç bulmakta zorlanırken, Hemingway'in emrinde bir ya da iki araba oluyordu. Onun cepheyi ziyaretleri askerlerin omuzlarını kabartıyordu. Bu arada Gellhorn ile Hemingway giderek daha içli dışlı olmuşlardı. Gellhorn ötekiler gibi el pençe divan durmak yerine Hemingway ile inceden inceye dalgasını geçiyor ve ona serseri anlamına gelen bir sözcükten türettiği Scrobby adıyla hitap ediyordu. Hemingway de ona evlat ya da Muki diye sesleniyor ve gittiği her yere onu da götürüyordu. Savaş taktikleri konusunda nutuklar çekiyor, nasıl korunacağı yönünde bilgiler veriyordu. Önüne gelene Gellhorn'un tanıdığı en yürekli kadın olduğunu söylese de genç kadın henüz bir silahlı çatışmaya tanık olmamıştı. Collier's Weekly adlı haftalık dergi için yazılar yazan Gellhorn, savaşın gündelik yaşamın bir parçası olduğuna inanıyordu. Ancak Hemingway'den herkesinkinin değil yanıtını alınca Madrid sokaklarında gördüklerini kaleme almış ve insanların yaşamlarının nasıl bir anda karardığını anlatmıştı. Hemingway'in varlığıyla kendini daha güvende hissediyordu. Gellhorn artık bir savaş gezgini olmaktan çıkmıştı. Savaşla ilgili ilk yazısını 28 yaşında yazan biri olarak artık herkesten, hatta birçok yönden Hemingway'den bile daha yetkin bir kalem olmuştu. 1939'un başlarında Hemingway ile birlikte Küba'ya gitti. Bir eve yerleşen çift zamanlarının büyük bir bölümünü yazarak geçiriyorlardı. Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanı, Gellhorn ise A Stricken Field adlı konusu Prag'da geçen bir roman üzerinde çalışıyordu. Ve işte her şey, daha doğrusu ilişkinin ilk fırtınaları Küba'daki bu yazım sürecinde başladı. O kısma geçmeden önce Hemingway ve Gellhorn adlı filmden güzel bir anonim şarkı dinleyelim. Eric Schneider'ın sesinden Red River Valley.
From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathways a while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the boy who has loved you so true. Won't you think of the valley you are leaving? Oh, how lonely and sad it will be. Oh, and think of the fond heart you're breaking and the grief that you're causing to me.
Evet, Küba'da Hemingway'de, Gellhorn'da kendileri için çok önemli eserler üzerinde çalışıyorlardı. Gel gelelim, Gellhorn sürekli olarak kendi yazdıklarının çok kuru ve ruhsuz olduğu duygusuna kapılıyor, yazıya asıl değerini veren büyüden yoksun olduğunu, Hemingway'de böylesi bir büyü olduğunu düşünüyordu. Aynı yıl Gellhorn çalıştığı Finlandiya'ya gitti. Asıl amacı Hemingway'den bir süre uzaklaşmak ve yeniden benliğine kavuşmaktı. Öte yandan Gellhorn'un yokluğu Hemingway'de korkunç bir boşluk yaratmış ve onu ölümcül bir yalnızlığa sürüklemişti. Ocak 1940'ta Küba'ya dönen Gellhorn, aynı gün Hemingway'e yazdığı nükteli, bir o kadar da dokunaklı mektubunda "Aşağıda imzası bulunan ben Marta yaban arısı şişko domuz Hemingstein, iş bu mektupla hali hazır ve müstakbel kocama hiçbir surette kötü davranmayacağıma, her zaman üzerine titreyeceğime söz veriyor, nitelikli ve son derece duyarlı bir yazarın 2 ay 16 gün yalnız bırakılamayacağını kabul ediyorum," diyor ve mektubu Martha Gellhorn Hemingway imzasıyla noktalıyordu. Gellhorn'un romanı 1940 Mart'ında yayımlandı. Romanla ilgili ilk izlenimler ılımlıydı. Eleştirmenler romanın kurgudan çok bir röportaj niteliği taşıdığına, anlatılanların gerçekte yazarın bir portresi olduğuna dikkat çekiyorlardı. Öte yandan Çanlar Kimin İçin Çalıyor aynı yılın Eylül'ünde basılır basılmaz büyük olay olmuştu. Gellhorn için için bir kıskançlık duysa da bunu hiç belli etmemişti. O yıl Hemingway ikinci karısı Pauline'den boşandı, Gellhorn'la evlendi. Gellhorn 32, Hemingway 41 yaşındaydı. Evlilik çeşitli gazetelere haber oldu. Bir gazete bunu çelikle çakmağın birlikteliği olarak nitelendirmişti. Uzak Doğu'ya yapılan uzun bir yolculuktan sonra Küba'ya dönen çift, 3 yıl boyunca Küba ile Idaho arasında mekik dokudu. yazar dostlarının çoğuyla kavgalı olan Hemingway, 1943 ilk yazına gelindiğinde zamanının çoğunu kumar oynayarak ve sürekli içerek geçiriyordu. Evliliğin temelleri çatırdamaya başlamış, Gellhorn onun sınır tanımaz bencilliğini, pasaklılığını artık kaldıramaz olmuştu. Gellhorn, dergi için Avrupa'ya gideceğini söylediğinde Hemingway küplere bindi. Ancak ona eşlik etme fikrine de hiç yanaşmadı. Yine de Gellhorn, dokunaklı bir veda notu yazarak önce New York'un, ardından Avrupa'nın yolunu tuttu. Madem Küba'da geçen yılları konuşuyoruz, Küba'dan güzel bir müzik dinleyelim öyleyse. Küba'nın efsane gruplarından Buena Vista Social Club'dan gelsin bu müzik. Chan Chan.
Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Thank you.
Ne var ki yuvaya dönüş faslı bu kez pek de hoş olmadı. Gellhorn'un Avrupa'da iyi vakit geçirmesine açıkça içerleyen Hemingway sürekli olay çıkarıyordu. Karı koca her fırsatta para, ev ve iş konusunda birbirlerine giriyorlardı. Gellhorn onun içkiye düşkünlüğünden yaka silkiyor, Hemingway sürekli kabadayılık taslıyor ve karısını aşağılıyordu. Derken bir gün ansızın Avrupa'ya gitmeye karar verdiğini ve Couriers dergisine makaleler yazacağını söyledi. İstediği gazete ya da dergiye yazı yazmak gibi bir ayrıcalığa sahip olan Hemingway, böylece Gellhorn'un ayağını kaydırmış olacaktı. Hemingway kendisini Shannon'a, oradan da Londra'ya götürecek deniz uçağına yetişmek üzere apar topar New York'a giderken, Gellhorn'a araca kadın yolcu alınmadığını söyledi. Bunun karşılığında Norveç bandıralı bir şilepte yer bulan Gellhorn, 20 gün süren yolculuğun tek kadın yolcusuydu. Yolculuk sırasında güncesine, "Onu düşündüğümde içim sevecenlikten çok dehşetle doluyor," diye yazmıştı. Gellhorn, İngiltere'ye ayak basar basmaz Hemingway'in içkili bir eğlenceden dönerken bir trafik kazası geçirdiği haberini aldı. Kaza sırasında başında derin bir yara açılmış ve 57 dikiş atılmıştı. Hastanede ziyareti sırasında başını bir türban gibi çevreleyen koca bandaja gülmüştü Gellhorn. Hemingway taburcu olup baş ağrılarıyla Dorchester'a döndüğünde Gellhorn'u ilgisizlikle suçladı. Yasaklanmış olmasına karşın Hemingway eskisi gibi içmeyi ve fotoğrafçı Robert Capa, yazar Irwin Shaw ve yeni tanıştığı dostlarıyla içki alemlerini sürdürdü. Yeni edindiği dostlar arasında Avustralyalı bir muhabirin karısı olan 36 yaşındaki eski bir gazeteci de vardı. Mary Welch adındaki bu ufak tefek alımlı kadının Dorchester'daki odası Time Life muhabirlerinin buluşma yeri olmuştu. Gellhorn'u çileden çıkarmak için her yolu deneyen Hemingway onu gözyaşlarına boğuyordu. Bir akşam kendisini bağışlatmak amacıyla onu yemeğe davet etti. Odaları ayrı olduğundan Gellhorn'u almaya giderken Welch ile karşılaşan Hemingway karısına verdiği sözü unutup yemeğe onunla birlikte gitti. Bu arada müttefikler 2 yılı aşkın bir süredir Fransa'yı kuşatmaya hazırlanıyorlardı. 1944 yazının başlarında 2,5 milyon erkek uygun hava koşullarını beklemekteydi. Yazar, gazeteci, radyo habercisi ve fotoğrafçılardan oluşan 558 kişi de kanalı onlarla birlikte geçmeye hazırlanıyordu. Aralarında Gellhorn yoktu. Kadın olması ve artık Colliers ekibinde Hemingway'den sonra gelmesi nedeniyle cephede olmak gibi bir hakkı yoktu. Yine de Gellhorn Fransa'nın yolunu tuttu, oraya vardı ve geri döndü. Hemingway ve daha birçok kişi ise oraya ulaşamadı bile. Hemingway, kayınvalidesi Edna Gellhorn'a yazdığı bir mektupta, "Martha insanları terk etmeye bayılır. Olayları abartmakta üstüne yoktur," diyor ve onun acımasız, bencil ve ilgisiz tavrına daha fazla katlanamayacağını dile getiriyordu. Oğluna yazdığı mektupta ise onu zaman zaman yatağa atabileceği çirkin iki kadınla değiş tokuş edebileceğini belirtiyordu. Boşanma faslı 1945 Noel'inden önce gerçekleşti. Hemingway, Welch ile evlenip Küba'ya yerleşti. Martha adında yeni bir hizmetçi tutan Hemingway, önüne gelene ona komutlar vermekten sonsuz bir haz duyduğunu söylüyordu. Gellhorn ise içindeki burukluğu bir türlü atamamıştı. Time muhabiri arkadaşı Alan Grover'a yazdığı hüzünlü bir mektupta, "İçimdekileri kime dökebilirim? Bana neden böyle davrandığımı anlatacak birileri yok mu? Kalıcı bir birliktelik yaşayabileceğim kimse yok. Tanrı beni başka yürek acılarından korusun. Ah Alan, gel elimi tut. Ben de senin elini tutayım. Yaşam kıran kırana bir savaş," diyordu. Hemingway, askerlik arkadaşına yazdığı mektupta Gellhorn'un kesinlikle bir savaş orospusu olduğunu yazıyordu. Gellhorn annesine, "Bir insanın böylesine korkunç bir yaratığa dönüşebilmesi için müthiş bir dehaya sahip olması gerekir," diye yazacaktı. Hemingway'in 1961 yılında intiharına uzaktan tanık olan Gellhorn bir dostuna, varlığı yalnızca bir et yığınından ibaretti. Evin işlerini görmek ve salt gündelik bir spormuşçasına çiftleşmek için bana gereksinimi vardı. Aramızda bir iletişim yoktu. Aklımı kaçırmamak için kendimi cepheye, ateşin ortasına attım diyecekti. Ve işte yüzyılın en büyük aşklarından biri olarak nitelendirilen Hemingway ve Gellhorn aşkı. Bu aşkı anlatan filmde yine çok güzel bir parça kullanılmış. İspanya İç Savaşı ile özdeşleşmiş şarkılardan biri olan Ay Carmela. Gelin hep birlikte Ay Carmela'yı dinleyerek bu bölümü tamamlayalım.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Ve geldik Batur'un karavanıyla yaptığımız yolculuğun bu haftalık sonuna. Bu ilk bölümümüz daha çok Portekiz'de geçti. Portekiz'in meşhur fadolarını dinledik, hikayelerini öğrendik, ünlü fadistalarını tanıdık. Ardından 20. yüzyılın en büyük aşklarından biri olarak tanımlanan Ernest Hemingway ve Martha Gellhorn'un, yani iki dehanın aşkla mücadelesine tanıklık ettik ve bu ilk bölümümüzün sonuna geldik. Programla ilgili görüşlerinizi ve içerikle ilgili önerilerinizi benimle paylaşmak isterseniz, mail adresimizi bir kez daha vermek istiyorum. baturunkaravani@gmail.com. baturunkaravani@gmail.com. Evet, ben Batur Özdemir. Sizlere Balkanlardan güzel bir ezgiyle, Hıdrellez anlamına gelen Ederlezi ile veda etmek istiyorum. 15 gün sonra karavanımızın bir sonraki yolculuğunda dünyanın bambaşka güzel köşelerinde buluşuncaya dek hoşça kalın.
Duralı beşava.